kitaplarınıza baktığımızda Tanrı'dan, inanç konularından, inanmaktan da hem yani kitaplarınızda da görüyoruz bunu, hem de kendi kişiliğinizde de okuduğumuz röportajlarınızdan bu konuya dair bir birikiminiz, yani inanmak, bunun üzerine yoğunlaşmak üzerine bir birikiminiz olduğu aşikar. Peki sizce inanmanın temelinde ne yatar? Yani bir insan neden inanmaya ihtiyaç duyar?
Çünkü bir bütünün parçasıyız. Ve parçası olduğumuz bütüne karşı bir bağımız var. Bu bağı hissediyoruz. Ve bu, yani ben niye inanmayı seviyorumun cevabını verebilirim size. Yani insanın niye inanmaya ihtiyaç duyduğu değil, sadece kendi teorimi söyleyebilirim. Bu benim teorim olur. İnanan insanlar inanmayan insanlardan daha çabuk iyileşiyorlar. Bize iyi geliyor inanmak. Bizi besleyen bir şey. Ve bütünün parçası olma duygusu daha güzel bir yaşam yaratmakla ilgili emeğe geçmemizi, çabaya geçmemizi destekleyen, içsel motivasyon dediğimiz şeyi besleyen bir şey. Yani düşünsenize, işte bir tane balık vardı şimdi. İşte bu denizin içinde yaşıyordu. Enteresan bir uzuv geliştirdi. Böyle bir tane buradan diğer balıklarda olmayan tuhaf bir şey çıktı falan. O balık diğer balıklardan tarafından tuhaf bir uzuvu çıktığı için dışlandı. Ay şuna bak dediler, ne kadar çirkin, şurada bir şeysi var bunun falan. Dışlandığı için yalnız kaldı. Yalnız kaldığı için sürekli ara ara suyun üstünde ışıldayan, sonra karanlığa düşen döngüleri izlemeye başladı yalnız kaldığı için. Çünkü bugün bilime baktığımızda aslında sıkılmanın ne kadar değerli olduğunu düşünüyoruz. Sıkılabilmek için de biraz yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Yalnız kaldığımız zaman, sıkıldığımız zaman bu sefer üretmeye, düşünmeye, işte hayal kurmaya, bir takım şeyleri kurcalamaya başlıyoruz. Sonra o balık dışlandığı için ve dışarıdaki bir şeyi merak ettiği için belki birkaç kişi, onu dışlamayan, çok nadir bir iki kişiye dedi ki ya ben şu suyun bir üstüne çıkmak istiyorum dedi. Ona dediler ki, doğal olarak eğer onu öldürmediyseler hemen diğer balıklar, genelde böyle oluyor çünkü. Dediler ki ona, ya saçmalama, senin ne işin var orada ya, ölürsün, bırak falan. Ama bir uzuv falan da var, zaten tuhaf bir şeydi, gitsin ölsün falan diye düşündülerse onu özgür bırakmışlardır öldürmeden. O balık daha sonradan dışarıya çıkarken karar verdi ki, ya ben kendimi şuradaki, yani baktı ki ölmüyor, şuradaki işte bir karaya atayım dedi mesela. Attı kendini karaya. Meğersem bu uzuv daha sonra işte evrim teorisine göre ayağa dönüştü falan filan. Meğersem o bir ayakmış değil mi? O herkesin dışladığı falan. Yürüdü falan. Şimdi bunda problem yok. Evrim teorisine inanan insanların, ben zaten hani ikinci kromozomla ilgili çok gerçekten çok detaylı bir şey yazmıştım Pozitif Dergisi'nde. İnternette bulabilirsiniz. Evrim teorisi çok yanlış anlaşılmış bir teoridir. Aslında varoluştaki tekliğin birliğin ispatını sunar. Çünkü ikinci kromozom diye bir kromozomumuz var bizim. İkinci kromozomun içinde ziplenmiş 1,5 kromozom değerinde bir kromozom var. Ve trilyarlarca yıl evrimin içinde evrime maruz kalsak bile o kromozom o şekilde ziplenmiyor. Dışarıdan bir müdahale olduğu kesin. Ben buna Allah diyorum, başkası evren desin, işte siz deyin ki balığın arkadaşları yaptı deyin. Değişik değişik isimler bulalım. Tam kafamıza göre takılalım, yani hiç problem yok. Tek problem var, isim farklılıklarından dolayı birbirimize girmeyelim. Evet. Şimdi benim inancıma göre o teoride bir şey eksik. Çünkü ikinci kromozom balık tek başına buradan bir uzuvu çıktı falan. Hani daha mantıklı bir şey koymak istiyorum oraya. Daha mantıklı bir şeydi. İşte ikinci kromozomu buluyorum daha mantıklı. Ya enteresan. Yani o ziplenmiş kromozom olmasa sen zaten insan olmuyorsun. Başka bir şey oluyorsun. Başka bir canlı oluyorsun. O olduğu için sen enteresanlıkların var. İşte bu kadar sofistikesin. Şimdi ikinci kromozom bu kadar usta bir şekilde oraya yerleştirildiyse ben o zaman benden daha üstün bir varlığın benim varoluşumda bir katkısı olduğuna inanmayı mantıklı bulur hale geliyorum. Ama bunu şimdi böyle söylediğinizde, buradan konu direkt kitaba zıplayacak. Dini kitapların hiçbirisinin ne anlattığının anlaşıldığını düşünmüyorum. Nereden söyleyeyim bunu? Çünkü ben bu kitapları çok araştırdım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i. Yani şöyle söyleyeyim size. Çok yanlış yorumlandığını zaten o kitapları yorumlayan insanların yaşantısında görüyorum. Yani fizik bilmek, kimya bilmek, biyoloji bilmek, matematik bilmek, bu konuları sadece benim bildiğim kadar değil, gerçekten çok iyi bilmek lazım ki hani yaradan dediğin varlığın sana gönderdiğini düşündüğün bir kitabı yorumlayabilesin. evrenleri yaratmış düşün. Sana bir kitap göndermiş, sen onu yorumlayacaksın. Sen daha logaritma nedir onu bilmiyorsun ama kitaba oturmuşsun. 3-5 arkadaşınla kitabı yorumluyorsun. Bu mesela bence dünyanın en büyük günahı olmalı. Yani sen bilimde ilerleyeceksin ki, çünkü bilim de yaradanın bilimi. Değil mi? Evreni yaparken astrofizik, matematik, biyoloji, yani milyonlarca, bizim de aklımıza gelmeyecek milyonlarca sistem oluşturmuş bir varlıktan bahsediyoruz. Ya onun oluşturduğu sistemlerle ilgili biraz bilgin olmalı o kitapları yorumlarken. Senin onun oluşturduğu sistemlerin bilimiyle ilgili bilgin yoksa sen nasıl yorumlayacaksın? Yani sen daha hani ikinci kromozomu bilmiyorsan ne anlatacaksın? Yani o yüzden bu konu çok içsel bir konu. Benim dediğim şudur, yani lütfen eğer inanan insanlarsanız, inanca ihtiyacınız varsa ve herhangi bir dinin altına girmek istiyorsanız özgürsünüz. İstediğiniz dinin altına girebilirsiniz ama o dini temsil ettiğin söylenen kitapları, mealleri var. O kitapları, çünkü o kitapların her biri Allahça yazılmıştır. Bakın yani bu konuda, bu konu benim kendi kafamdan attığım bir şey değil. Dünyanın en ileri ilahiyat profesörleri özellikle Kur'an-ı Kerim'le ilgili zaten bunu böyle söylüyorlar. Yani kitabın dili Arapça değildir. Hatta bu yüzden binlerce yıl Araplar işte öküzün boynuzları etrafında dünya dönüyor derdir. Oradaki bir yazım benzerliğinden dolayı güneşi öküz olarak yorumlamışlardır. Yani bakın tarihte de böyle şeyler var. Yani bunları bir birleştirin, bu noktaları birleştirin ve daha büyük düşünün. Biz yanlış yorumlamalardan dolayı çok böyle kısır kısır varoluşu indirgeyerek düşünen, bulutların üzerinde sakallı bir dedenin bize böyle işte enteresan şeyler yaptığını düşünen insanlar olmuşuz. Böyle bir şey yok. Bizden çok daha yüce bir şeyden bahsediyoruz. Yani oğlumdan bir örnek vermek istiyorum. Benim 8 yaşında bir oğlum var. Bir gün okuldan geldi. Ve dedi ki bana, anne işte isim vermeyeceğim. Şimdi bilmem kimin annesini hemen aramalısın. Niye oğlum? Çünkü atayım bir isim. Onur olsun çocuğun ismi. Onur'un annesini hemen aramalısın. Niye? Çünkü Onur bugün bana dedi ki, eğer şöyle şöyle yaparsan Allah seni cezalandırırmış ve seni her tarafın ateş olduğu, böyle yansan da ölmeyeceğin ve seni sürekli yakacağı bir yere koyarmış dedi bana dedi. Aa dedim ben de, şimdi böyle orada bir durdum, şimdi nasıl açıklayacağım bunu ona falan. Ve bunu söylediğinde daha 6 yaşındaydı. İşte böyle falan. Ben de dedim ki, hadi tamam dedim, konuşayım. Bak dedim oğlum, insanların farklı farklı dedim, böyle düşünceleri var falan dedim. Böyle lafımı kesti benim. Anne dedi, farklı farklı düşünceleri olabilir mi bir insan dedi. Düşünebiliyor musun dedi, bizi yaratmış dedi, kedileri yaratmış, köpekleri yaratmış, fok balıklarını yaratmış, bütün bebekleri yaratmış dedi, bir varlık dedi. Kendi yarattığı şeyi dedi ateşe atıp da yakar mı dedi. Çocuk, bakın çocuk mantığı bu. Bana bu çok mantıklı geliyor. Burada bir yorum hatası var arkadaşlar. Yani o yüzden karşınızdaki kişinin bilgisini sınayın. Ve o bilgi sadece hani işte böyle bir takım Arapça kelimeleri yan yana getirdi de falan filan değil. Yani matematiğini sınayın, biyolojisini sınayın, kimyasını sınayın. Neden bahsettiğini, varoluşla ilgili ne kadar fikri olup olmadığını bir sınayın. Yani çünkü bence varoluşla zaten kişinin kendi fikri olmak zorunda. Başkasının değil. Siz kendi fikrinizi geliştirmek için yaşıyorsunuz. Benim de fikrim önemli değil. Bu benim teorim. Hiçbirimizin fikri önemli değil. Herkesin kendi fikri önemli. Kendi fikrini zaten geliştiremiyorsan zaten insan değilsin. İnsan ne demek? İnsan nisyan kelimesinden gelir. Unutan demek.
Evet.
Yani neyse. Sabaha kadar konuşuruz bunu.
Aynen öyle. Bir saniye dağıldım şu anda. Yani şüphesiz ki bir yazarın, bir sanatçının, bir müzisyenin, yönetmenin ortaya bir eser, bir beste koyabilmesi için toplumdan ve çevresine etkilenmemesi mümkün değil. Yani bu hangi topluma bakarsanız bakın, hangi sanatçıya bakarsanız bakın. Bu etkilenme aslında gözlemleme olarak yorumlanabilir. Yani etrafındaki olan biteni gözlemleyip süzgecinden geçirip çıkardığı, ya çıkaracağı esere hamur olarak katmak. İyi bir gözlemleyici olmak için bugünün belki de en önemli görev diyebilirim, sorumluluk diyebilirim, en önemli şeylerinden bir tanesi, iyi bir gözlemleyici olmak için ne yapmamız gerekir?
Balık yağı kullanın. Her şey beyinde başlıyor. Beyin kimyanız dengede değilse anladığınızı zannettiğiniz şeyi anlamıyor olabilirsiniz. Yani kavradığınızı zannettiğiniz bilgi aslında çok bambaşka olabilir. Siz karşınızdakinin anladığı kadarsınız. Her birimiz, ben de öyle, siz de öyle. Bana yani bana bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama benim beyin kimyam yerimde değilse eğer, o zaman yani şu kadarını algılıyor olabilirim ve siz bu kadar konuşuyor olabilirsiniz. Beyin kimyası ne demek? Hissettiğimiz bütün duygular hormonlardan geliyor. Bütün hormonlarımız vücudumuza soktuğumuz yiyeceklerle oluşuyor değil mi? Ham maddesi. Şimdi sen paketlenmiş gıda yiyorsan vücudun sürekli mısır nişastası, soya lestini gibi zeka geriliği yaptığı onaylanmış. Bakın onaylanmış. Evet bu şey zeka geriliği yapıyordur diye bir sürü stadide ortaya çıkmış şeyler sokuyorsan. Florürlü diş macunu kullanıyorsan atıyorum. Yani bir sürü zehirin içindeysen, Coca-Cola içiyorsan, Pepsi içiyorsan adı neyse artık onların. Yani böyle aspartam falan filan içinde katılmış. Suni bir sürü şeyi bombardımana tutuyorsan kendini sürekli. Değil mi? O zaman ben sana anlatsam da dünyanın en büyük yani o zaman gökten bir melek insin, beni karşısına otursun, bana bütün evrenin sırlarını versin. Anlayabilir miyim? Mümkün mü? Yani o yüzden gözlemlemek zaten beyin kimya yerindeyse acayip meraklı bir şey oluyorsun. Çünkü zaten senin organizma olarak merakın peşine takılmış bir organizmasın. Seni diğer bütün canlılardan ayıran şey zaten merakın. Yani Allah'ın ayısı, bildiğimiz ayı, insanlardan bahsetmiyorum yanlış anlasılmasın. Allah'ın ayısı, aya bakıp da ya ben şu gökte parlayan beyaz ve gri şeklindeki şeye bir çıkabilsem diye düşünmüyor. Merak etmiyor çünkü onu. Sen merak ettiğin için, senin korteksin merakla böyle işlediği için sen ona çıkabilmek için işte teknoloji geliştiriyorsun. Beyin kimyanın yerinde olmak zorunda. Yani gözlemlemenin ve gözlemlediğin şeyi doğru analiz edebildiğinden emin olmanın birinci koşulu bu. Beyin kimyanızı korumak zorundasınız. Ve yani gerçekten yani kahve tüketimi, kafein tüketimi bunlara dikkat edin. Zaten bunlar hani böyle işte bu kadın da amma yeşilci çıktı şimdi başımıza of falan hiç çekilmez. Ben inanılmaz keyif yapan biriyim. Hani öyle zannetmeyin ki böyle vardır ya öğretmenler falan. Ben çok güzel keyifli yaparım. Dansımı da ederim. Çok kendi ritmimde uyumlu olduğum bir eşim var. Eminim sizden daha fazla eğlendiğimi. Yani biraz asistanım burada Nati bunu bilir şeyde. Bu, çünkü niye? Tadını çıkarıyorum. Bir şeyin tadını çıkarabilmek için yaşadığınız şeyi yaşadığınızı %100 yaşıyor olmanız lazım. Yani böyle hakkını vere vere suyunu çıkarta çıkarta yaşıyor olmanız lazım. Bunun için de dengenizin sağlığınızın yerinde olması lazım. Ne haber? Sana söylüyorum sana. Sen hukuk okuyorsun değil mi? Evet. Tanıştık biz.
Evet.
Dengemizin yerinde olması evet. Gerekiyor. Biraz da üniversite dönemlerinizden bahsetmek isterim. 3 okul mezunusunuz. Bir, ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nde radyo televizyon. Daha sonrasında Kanada'da 3. dünya ülkelerine yardım
ekonomisi.
Ekonomisi ve Liverpool'da da davranış.
Yalnız ondan mezun değilim yanlış anlaşılmasın. Şeyimi bitirmedim. Bitirme ödevimi bitirmedim çünkü nefret ettim. Ama bütün bilgi buradadır.
Bilgiyi bunu da sizden burada öğrenmiş oluyoruz. Çünkü internet oldukça kirli.
Her şey yazıyor evet.
Aynen öyle. Peki bu dönemde üniversite dönemine girdikten sonra o bilinçlenme döneminiz nasıldı? Yani meraktı ya her şeyimiz bizim. Hı-hı. Sizin söylediğiniz gibi merak etmek. Hı-hı. O dönemde Azra Cohen neleri merak ediyordu?
Çok. Cehennem gibiydi. Çünkü benim annem çok böyle işte otlardan falan yemek yapan enteresan bir kadın. Rodoslu bir kadın. Çok yeşillik Ege'de büyümüş. İşte hep böyle bizi beslerken yani bizim oturduğumuz yerde McDonald's açılmıştı ve çok komik bir şey bu ama annem böyle arkadaşımızın doğum günlerine dense McDonald's'da olurdu falan. Böyle yeni bir şey açılmış falan ne olduğunu bilmiyorsun falan. Ve annem bize böyle yemek yedirirdi yani. Yemek yedirirdi tıka basa karnımız şişmiş bir şekilde biz doğum gününe giderdik herkes orada yemek yerken. Döndüğümüzde de ağzımız koklardı. Orada bir şey yemediniz içmediniz değil mi diye. Şimdi o yüzden böyle beyin kimyasına çok dikkat eden bir annenin çocuğu olduğu zaman bir kere toplum tarafından zaten dakika bir gol bir dışlanıyorsun. Yani tuhaf oluyorsun. Her şeyin tuhaf oluyor. Herkes bir şey yapıyor. Sen onu yapmak istemiyorsun falan. Bir de anlatmaya çalışıyorsun bunu niye yapmadığını falan. Hani böyle partiküler bir tip oluyorsun. Bir süre sonra kamuflaja girmeye çalışıyorsun tuhaflıklarını gizlemek için falan. O arada hani ben işte belgesel çok seyrederdim. Çünkü annem belgesel seyrettirirdi bize. Ama bu dediğim dönemlerde yani televizyonun tek kanal olduğu şeyden bahsediyor. Herkes sinemaya giderdi falan. Biz böyle ayı falan diye belgesel filmlerine giderdik. Bütün ağlardık falan. Gelirdik. O yüzden küçük yaşlı çocukları bu şekilde acite etmenin çok iyi olduğuna inanıyorum. Yani bırakın duygu yaşasınlar. Bunun üzerine radyo, televizyon ve sinemaya ilk çok böyle idealist bir şekilde İstanbul Üniversitesi'ne ilk tercihim olarak girdim. Harikaydı diye düşünürken. Üniversiteyi görünce çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bir apartmanların birleştirilmesinden yapılmış bir üniversite olduğunu görünce ben zannediyorum işte İstanbul Üniversitesi ana binasının içinde. Hani bir kampüs içinde bir yer falan zannediyorum. Değildi. Sonra orada yaşarken bize öğretmenimiz bu kameralardaki Tilly diye bir bu kırmızı ışığın yandığı ışık vardır. Onu böyle tahtaya çizip kamera çizip tahtaya ama böyle yani Gene Lee formunda yani zaten böyle üç boyutlu bir şey fotoğraf falan yok. Kamera çizip kameranın bölümlerini anlatmaya başladığında ilk derste eve gidip ağladığımı hatırlıyorum yani ya bu mudur ya kamera bile yok okulda yani radyo televizyonda okuyoruz falan. Daha sonra çok aktivist bir şey olduğum için kamera falan alındı okula. Ayaklanma çıkartmak zorunda kaldık arkadaşlarımızla. Ama neyse. O dönemde şeyi anladım. Dizilerde sette çalışmaya başladım. Yardımcı öğretmenlik yapmaya başladım. Birçok küçük sizin yaşınız yetmez alakasız dizide yardımcı öğretmenlik yaptım. Ve aslında idealini kurduğum işte öyle güzel belgeseller ve filmler çekeceğim ki insanlar böyle işte 20 kitap okumak yerine 40 dakikada bir belgesel seyredip böyle eğlenceli. İşte bir konuyla ilgili fikirleri olacak falan diye düşünüyordum şeyde. Baktık ki bu burada yapılamıyor. Yani yapamam, mümkün değil. Daha sonra çok sevdiğim Halit Refik diye bir yönetmen, Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin en değerli yönetmenlerindendi. Onun yardımcılığını yapma fırsatım oldu. O beni çok yönlendirdi eşiyle birlikte. Onun sayesinde Kanada'da işte 3. Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi'ne başvurabildim. Bir hazırlık yaptık. Oraya girdim. Orada işte dedim ki tamam peki öbür tarafa kayayım. Yani sanatla bu iş olmuyor, ekonomiyle kayayım. Çünkü kafam çok iyi çalışıyor. Öğrendiğim işi unutmuyorum, hızlı öğreniyorum. İşte finansçı olayım falan diye hayallerim vardı. Fakat mümkün değil. Yani ben ancak şöyle finansçı olurum. Bir işte tramalı tüfekle bir finans şubesine girip o şekilde olur. Çünkü sistemi öğrendiğinizde bu duyguya geliyorsunuz. Sonra dünyanın niye böyle olduğunu hesaplamaya çalıştığımda hani kendime döndüm bu sefer. Çünkü aslında bende problem olduğunu keşfettim. Herkesi yargılıyorum, herkesle ilgili problemim var. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor ama ben her şeyi biliyorum falan o seviyeye geldim bir noktada doğal olarak. Herkesin gelmesi gereken bir seviye bu arada orası yani. Mutlaka oradan bir geçmeliyiz. Sonra o seviyenin hemen ardında çünkü analiz ediyorsanız aslında hiçbir şey bilmediğinizi anlıyorsunuz. Hiçbir şey bilmediğimi anladığım sürece de zaten eşimin de çok katkısı oldu. Hiçbir şey bilmediğimi anlatmakta. Derken psikolojiyle daha böyle sakinleşmiştim. Psikolojiyle yoluma devam ettim. Ama bu yolculuk yani herkes için farklı olabilir. O yüzden vazgeçmediğiniz sürece iyi bir şey yapmak için daima bir fırsatınız var. Vazgeçmeyin. Yani hiçbir zaman geç kalmış hissetmedim. Hala bile ben işte mesela bugün istatistik çalışıyorum. Buraya gelmeden önce biliyor Nati. Ondan ders alıyorum. İşte Boğaziçi'nde başka küçük bir kız var. Küçücük ama ciddi söylüyorum. Ondan da ders aldım. Yani böyle genç insanlardan çok karmaşık gelen konularda hala ders alıyorum yani. Hiç ihtiyacım mecburiyetim olmadığı halde ihtiyaç duyuyorum. Çünkü gelişebildiğin kadar insansın. Ve bu gezegenden ayrılmadan önce bir şeyler yapmak istiyorum. Yapabilirsem eğer.
Evet.